Ayrım 36.
Bah, söz vermiş idin, unutma. Tamam tamam Hasan. Mutlu başını kaldırıp ilgisiz bakışlarla Tuna'ya baktı. Gözlerindeki bütün ışıklar sönmüştü. Benim ben, hani birlikte şiir okuduğumuz, aşkı konuştuğumuz o yaz gecesi. Ben öğretmen Tuna atacağım. Ellerim yaşlandı, dedi Mutlu ellerini uzatarak. Bak nasıl yaşlanıyor insanın elleri. Tuna kendine uzatılan esmer, ufak bir çift ele baktı. Titriyorlardı. Sigaran var mı senin? Yok, ben sigara içmem. Ama Hasan belki bulur sana bir tane. Ha Hasan? Olmaz hocam, sigara neyim, bulamam ben, dedi Hasan aksileşerek. Sonra Tuna'ya fısıldadı. Vallahi konuştu bu seninle hocam. Hadi bir sigara bul be Hasan. Bak o feci tiryakidir. Belki sevap işlersin ha. Sigarayla sevap olur mu? A, benim saf hocam. Ama dur bir bakalım. Konuşturdun sen bu zavallıyı ya. Yalınız ben gelene kadar ne sen delileneceksin ne bu nikotinci avukat. Ha, tamam tamam aslansın sen Hasan be. Çok uzundu. Upuzundu diye fısıldadı Mutlu. Büyük bir dikkatle ellerini incelemeyi sürdürerek. Uzun bir iç savaştı. Savaşmak için son derece haklı nedenleri olan her kesimden çok ölü verdik. Hepsi kendi ölülerimiz. Ölenlerin hepsi biz. Kan gördük. Çürümüş et kokladık. Acının sesini duyduk. Savaşların en katmerlisi, en evlat acılısı, en derindeki bir iç savaştı bu. Ve çok ama çok uzun sürmüştü. Mutlu, beni tanımadın mı sen? Hani o gece sen Onat Kutlar, ben Doğan Gökay şiirlerini okumuştuk da. Sevinenler vardır tabii. Silah tüccarları, uyuşturucu kaçakçıları ve din, millet tacirleri. Bunların bazılarına iş adamı, hatta iş kadını, bazılarına da politikacı denebiliyor, biliyor musun? İronik değil mi? Ellerine bakarak başını salladı. Ayrıca ülkenin nüfusu azaldığı ve işsizlik sorunu kalmadığı için yürekleri kabaran vatanseverler de vardı. Ama işin garibi biz hep ölüyorduk. Mutlu, Mutlu bak yüzüme. Bu yaşadıklarımızın insanlık dışı olduğunu ben de biliyorum. Ve yemin ederim senin nasıl bunaldığını anlıyorum. Belki de bu yüzden, evet bu yüzden seninle ben bu kabusun tam bu noktasında aynı koridorda karşılaşıyoruz. Anlıyor musun? Mutlu bu kez kendini zorladığı anlaşılır biçimde uğraşarak Tuna'nın yüzüne baktı. Kuşkuyla inceledi. Tanımak için çaba göstermesi Tuna'yı umutlandırmıştı. Mutlu, bak bunların tümü bir karabasan. Ben ve belki de sen uyandığında her şey düzelecek. İnan bana, inan ki yeniden şiir okuyabilesin. Düşünsene bir, bu kadar aptalca biçimde birbirimizi doğramamız gerçek olabilir mi sence? Ha? Susuyorsun bak, olamaz değil mi? Hani Nazi dehşetinden ders almıştık, hani uygarlaşmış, aya bile gitmiştik de teknoloji ve iletişimde bütün insanlık tarihinin en ileri dönemine gururla girmiştik. Ha? Bir terslik var bu işte değil mi? Var tabii. Dudaklarını ısırarak onu izleyen Mutlu, birden dişi ağrıyormuş gibi yüzünü buruşturarak yanağını tuttu. Sana inanması güç gelebilir ama ben kimseyi öldürmedim, dedi inleyerek. Elime silah almayı reddettiğim için sürgüne yollandım. Göz hapsi yedim. Hakkımda açılan 4 ayrı dava hala sürüyor. İnsan öldürmemeye teşebbüs etmek, barış propagandası yapmak, askerleri silahtan soğutmak ve savaş karşıtı Finli, İspanyol ve Türk şairlerini okumak. İçini çekerek onun yatağının ucuna çöktü Tuna. Sonra öbürleri kaçırdı beni. Halk mahkemesi dedikleri bir engizisyonda şov yaptılar aslında. Dönek dediler bana. Aslını inkar edeni parça parça keseceklerini anlattılar. Ve bak kulağımı kesip attılar. Başını yana çevirince görünen korkunç manzara karşısında Tuna gözlerini kapatmak zorunda kaldı. İçi ezildi. Aylarca dağlarda gezdim. Düşünecek ve delirecek çok vaktim oldu. O kadar mutsuzdum ki tek beklentim ölümün bizzat kendisiydi. Her taşın altında, her sonraki adımın ucundaydı ölüm. Ama çevremdeki herkese deyip geçen ölüm bir türlü bana uğramıyordu. Bak sana ne söyleyeceğim. Genç ve sağlıklı bir insanın ölümü, kurtuluş sanmasından daha kötü hiçbir şey ama hiçbir şey yoktur dünyada. Bunu sakın ama sakın unutma, tamam mı? Tamam Mutlu, bunu unutmam, dedi Tuna içini geçirerek. Çünkü ölümü kurtuluş olarak gösteren koşullardan daha zalim, daha berbat bir düzen olamaz. Vallahi senin hatırına cigara kaçakçısı bile oldum hocam. Al bakalım şunu, hem de Amerikan cigarası bah, diyerek hasta bakıcı Hasan girdi odaya. Sigarayı görünce Mutlu'nun yüzünde soluk bir ışık yandı. Hemen uzanıp aldı. Hasan cebinden çıkarttığı bir kibritle Mutlu'nun sigarasını yaktı. Sonra gidip kapının önüne dikilerek koridoru gözetlemeye koyuldu. Kulakları iki genç adam arasındaki konuşmaya müthiş bir merakla kenetlenmişti. Cehennemi gördüm. Kendi gözlerimle cehennemi gördüm ben, dedi Mutlu şehvetle sigarasını içerken. Biliyor musun, çıtır çıtır kırdılar beni. Artık ne olursam olayım, asla eski ben olamayacağım. Gördüğü kötülüklerden sonra eskisi gibi bakamayacak kadar değişti gözlerim. Tenimin dokusu değişti ve asıl tuhafı ellerim yaşlandı. Bak. Sigarasını dudaklarının arasına sıkıştırıp yeniden ellerini uzattı. Ellerinde gördüğü her neyse fena halde rahatsız ediyor olmalıydı onu. Yeryüzünün en zalim ve intikamcı yaratığının insan olduğuna bizzat şahit olanlar artık yalnızdır arkadaşım. Onlar artık hiçbir insanoğlu ve insan kızıyla akraba, arkadaş, yakın olmak istemezler. İşte ben bu nedenle ben kimsesiz kaldım. Artık tamamen yalnızım. Mutlu, seni gerçekten de çok üzmüşler. Ama yemin ederim yalnız değilsin, dedi Tuna. Gözlerine dolan yaşları güçlükle oraya hapsederken. Beni kullanmalarına izin vermediğimi sanarak böbürlenirken, aslında beni tanık olarak çoktan kullandıklarını anladım. Fakat artık çok geçti, diye mırıldandı Mutlu. Seni tanımamış bu avukat ve Gözel hocam. Konuşuyor ama öyle havaya suya bassana. Tuhaf değil mi? Duyguların kıkırdaktan yapıldığını sanırdım ben. Oysa kemiklerimi kırdılar, dedi Mutlu Tuna'ya bakarak. Saat 5'e gelir hocam. Biz gidelim artık. Doktor binbaşım her an gelebilir vallahi. Hadi. Tuna gönülsüzce kalktı yerinden. Hoşça kal Mutlu. Artık yalnız kendim için değil, senin için de uyanmak istiyorum. Bu kabustan uyanmayı çok istiyorum. Hepimiz çok öldük, dedi Mutlu yere bakarak. Haklısın Mutlu, haklısın. Tam koridora çıkıyorlardı ki Tuna durdu. Yüzyıllardır unuttuğu bir şeyi aniden anımsar gibi şaşkın bir ifadeyle uyuşmuş olarak konuştu. Orada gözlerimin önünde elleri kolları bağlı yüzbaşı bir oğlu makineyle dakikalarca tarayan o manyakları öldürebilirdim Mutlu, dedi. Karınca ezmemeye çalışarak yürüyen ben, elimde silah olsaydı o katillerin tümünü gözümü kırpmadan öldürür ve bundan da asla pişman olmazdım, dedi. Sesinde şaşırmış bir ton vardı. Ne söylediğini işittikten ve kavradıktan sonra içini çekti. İşte böyle Mutlu, sağlıcakla kal. Sonra ayaklarını sürüyerek odasına doğru yürümeye başladı. O sırada Mutlu'nun davudi sesi koridorda yankılandı. Peki sen o kızı, kumral adayı bulamadın mı hala? Dört yol. Algılar tıpkı bir göz aldanması gibi bir anda tersine dönebilir. Hans Magnus Enzensberger. Müjde müjde, hadi gözün aydın hocam. Elinde zarflarla Tuna'nın odasına giren hasta bakıcı Hasan, sıtma görmemiş sesiyle bağırıp bakımsız dişleri tamamen ortada sırıtıyordu. Vallahi bu haberimden sonra artık sen beni seveceğin gibime gelir sanki. Yatağına uzanmış kitap okuyan Tuna hiç ilgilenmedi. Elindeki kitap Thomas Hobbes'un Levi Hattı'ndandı. Ve bir hafta önce adına yollandığı söylenmişti. Zarfın üzerinde ne yollayanın adı ne de adresi vardı. Pul yırtılmıştı. Kitap Penguin yayınları tarafından basılmıştı. Sana mektup var ağzını yediğimin hocam. Hem de 4 tane, hem de 3'ü kadın mektubu. Mektup mu diye şaşırdı Tuna. Bana mı? Evet, öyle kuru kuru teşekkürle olmaz hocam. Artık bir iyilik neyim de sen yap bize yani. Bana mektup gelmiş diye sayıkladı Tuna. Oho, artık sen beni dinlemezsin ki. Eline tutuşturulan zarflara şaşkınlıkla baktı Tuna. Sanki bütün yaşamı boyunca hiç mektup görmemiş, görmekten de ümidini kesmişti. Dışarıdan bakıldığında tanımlanamamış uzay cisimleri inceliyor duygusu uyandırıyordu. Zarfları uzun uzun elleyip kağıdın dokusunu tenine sindirdikten sonra heyecanlanmaya başladı. Ve o zaman yüreği yabani bir kuş olup göğüs kafesini parçalayarak uçup gitmek istedi. Vallahi çok alem adamsın hocam yani. Öyle hayallere dalacağına açıp okusana şunları yav. Zarfların ikisi ince uzun, ikisi küçük dikdörtgendi. Biri mavi, biri sarı, biri beyaz, biri de yeniden kullanılmış dönüşümlü kağıdın uçuk kahve kumrallığındaydı. Hepsinin üzerinde farklı el yazısıyla Tuna Atacan yazıyordu ama adreslerin üzeri siyah kalemle karalanarak okunmaz hale getirilmişti. Bu zarfların hepsi açılmış ama ne demek oluyor bu şimdi, diye bağırdı aniden Tuna. Senin iyiliğin için hocam, şimdicik sen acık, yani hassas neyimsin ya, işte seni üzecek bir şey varsa diye yani. Kontrol ediyorlar, özel mektuplarımı bile okuyorlar, beni burada zorla tutuyorlar, Allah kahretsin, artık uyanmak istiyorum. Dur, bak sevineceğine delleniverdin yine be Gözel hocam ya, sen açsana şu mektupları hele, bak bakalım kadınlar ne yazı vermişler sana hele. Sesinde fazla yaramaz, sorunlu bir çocuğu suyuna giderek yatıştırmayı planlayan beceriksiz bir yetişkinin fazla şekerli tadı vardı. Tuna yapış yapış olmuş gibi sildi ellerini birbirine. "Beni yalnız bırak Hasan," diye azarladı onu. "Nasılsa bunların her satırını okumuşsundur sen." Hiç ses çıkartmadan savaştı Hasan. Çıkarken odanın kapısını yarım çekti. Yalnız kalınca elindeki zarflara yeniden baktı Tuna. Ve ilk kez o zaman yüzünde bir gülümseme belirdi. Bunlar mektuptu, yazılı belgelerdi, kesin kanıtlardı. Demek olabilir miydi yani? Ve eğer... Dört mektubu da yan yana dizdi. Okşadı onları ve hiç tereddütsüz kumral zarfı aldı önce. 7 Şubat, Çarşamba, İstanbul. "Sevgili Mabel, çok özledim. Seni çok göresim geldi. Sensiz kalmak, sensiz kalmanın nasıl bir şey olduğunu düşünmekten çok farklıymış. Öğrendim bunu Mabel. Dayanılır gibi değil. Eğer yaşadığını bilmesem herhalde çıldırırdım. O korkunç salı sabahından beri, Tanrım ne çok zaman geçti. O salıdan beri her şey bozuldu. Sen gittin, ben gittim, biz gittik Mabel. Gazeteler nasıl da saldırdılar bana öyle, sorup soruşturmadan. İnsanın kendi başına gelince fenaymış, gerçekten fenaymış Tuna. Ne Aras'ın anısı, ne ailesi, ne de ben. Hiçbirimiz, hiç kimsenin umrunda değildik. Kimsenin, kimseyi umursadığı saat ve coğrafyalarda asıl sevginin değerini anlıyor insanlar. Geç bile olsa anlıyor. Anladım Tuna." Burnuma şiddetli bir yumruk yemiş gibi yıkıldım. İlk tepkim kaçmak oldu. Uzaklara, çok uzaklara. Kimsenin beni bulamayacağı bir yere. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Az gittim, uz gittim. Bir de dönüp bakınca ne göreyim? Aslında sığındığım yer Kuzguncuk'tu. Orada kendime bir ev kiraladım. Uzun süre Kuzguncuk'ta kaldım. Çocukluğumuzun ayak izlerini sürdüm. Bu bana iyi geldi. Çünkü geçmişin ayak numarası şimdiki zamanınkine uymuyor. Çok dar kalıyormuş be Mabel. Ali'ye, zavallı küçük akrep. Bu hikayenin ihanetçisi de oymuş meğer. Yalnızca gazetelere değil, savcılığa da gidip suç duyurusunda bulunmuş. Hakkımda soruşturma açıldı. Mahkemeye gidişlerimi görseydin üzülürdüm Mabel'cim. Bazı gazete ve televizyonların bu konuya gösterdiği abartılı ilgi inanılmazdı. Sanki bir iç savaş yaşayan biz değildik de sansasyonlarla ilgilenecek halimiz kalmıştı. Bizim çocukluğumuzdan hayatta kalan bütün tanıklar birer birer yargıç önüne çıkıp anlattılar. Sanırım o acılı olayı bir daha yaşamak hepimizi üzdü. Özellikle anneni. Velhasılı küçüğüm, 7 sülale acayip meşhur olduk. We are all celebrates now. Mahkemenin sonlandığı gün benim için çok önemliydi. Fena halde gecikerek anladım ki Aras ölmüştü ama ben yaşıyordum. Bu kadar basit bir gerçeği sahiden anlamak bazen ne kadar uzun zaman alıyormuş meğer. Üstelik suçum her neyse cezamı çekmiştim. Galiba artık geçmişten özgürdüm. Biliyor musun dün ne yaptım? Hani giderken Aras'ın iplerinden birbirine bağlayarak omzuma astığı konversleri vardı ya. Onları artık dolaptan çıkarttım ve kapıcıya verdim. Kapıcı baktı baktı. "Abla bunlar 43 numara. Kimse de yoktur böyle dev ayaklar," dedi. Dev ayakları çöpe attım o zaman. "Tuna, bunu başardım ben. Ah canımın içi mavi Tuna. Çocuğum, abim, Mabel'im, bir tanem, sevdiğim, en yakınım. Seni nasıl özledim. Ah nasıl." Seni ziyaret için kaç kez yollara düştüm ama içeri girmeme izin vermediler bir türlü. Olsun, bizi ayıramazlar romantik asi. Şu sıralar sana evden haberlerle ulaşacağımı biliyorum. O yüzden ben haber yazmıyorum. Nasılsa birileri bunu yapar. Ben sana başka bir şey söylemek istiyorum. Beni dikkatle dinle, duyguyumum. Sakın ama sakın kendini bırakma Tuna. Sana ne dedikleri, ne anlattıkları hiç önemli değil. Sen kendini nerede ve ne yapıyor olarak biliyorsan doğrusu odur. Kimse, tek bir kişi bile sana inanmasa dahi ben sana inanıyorum ve daima kefilim Mabel. Sakın teslim olma küçük sevgili. Asıl olan tek parça olarak buraya geri dönmen. Gerisi anlatılanlar ve anlatılacaklar boş laf. Sakın kendinden kuşkuya düşme. Orası neye benziyorsa öyledir ve bence sen mutlaka haklısındır Mavi Mabel. Seninle ve daima sevgiyle. Ada. P.S. Bakkal Musa'yı anımsarsın değil mi? Senin ilkokuldan arkadaşın. Hani dinci olup bizi düşman gibi gören, selamı sabahı kesen Musa'yı. Feci bir trafik kazasında bütün ailesini kaybetti. Bir bacağı kesilmiş, sakat kaldı. Fakat ameliyatı sırasında tanıştığı bir Alevi hemşeriyle evlenip Sivas'a damat gitti sonunda. İnanabiliyor musun Tuna? Belki de yaşamın albenisi bu gizeminde saklı umuttur. Ne dersin? Mektup burada bitiyordu. Kağıdın üzerindeki el yazısını okşadı Tuna. Yüzünde pırıl pırıl bir gülümsemeyle baktı zarfa. Uzaktaki sevilen yosunlu deniz kokar. Rengi turkuazdır. Derin derin içine çekti Tuna. Gidip çekmecede sakladığı beyaz taşı çıkarttı. Okşadı bir süre. Sonra sarı zarfı aldı eline. Annesinin o kendi kuşağına özgü evcil ve dolgun el yazısıyla yazdığı mektubu okumaya koyuldu. 27 Ocak, Cumartesi, Kuzguncuk. Canım oğlum, biricik evladım Tuna. Allah'ıma bin şükür sağlık haberlerini alıyoruz ve bir an önce evimize dönmen için dua ediyoruz. Hayattaki yegane arzum senin sağlıklı ve mutlu olmandır evladım. Tabii memleketimizin ve dünyanın sulh içinde olmasını ve kendi dinimizden olsun olmasın bütün insanların evlat acısı yaşamamaları için de duacıyım. Allah kabul etsin. Sen sağlıklı ol. Gerisinin çaresi bulunur çocuğum. Tatlı canını sıkma. Diren, inancını kaybetme evladım. Ben ve Meriç çok şükür iyiyiz. Meriç altın parçası evladım. Bana sahici evlatlık eder. Allah razı olsun ondan da senden de. Pervin Hanım haftada bir gün mutlaka Cihan tadıyla birlikte bize geliyor. Çok hanımefendi insan. Senin kumral adam bile uğrar oldu bize. Eskisi kadar soğuk ve kibirli değil artık. Seni sahiden sevdiğine bir anne olarak şimdi kanaat getirdim. Bir zaman onun için kötü kötü düşündüğüm için Allah beni affetsin. İnşallah o da kendine uygun bir helal süt emmiş delikanlı bulur da mutlu olur. Bu durumda başka ne diyeyim oğlum? Bir için sevinçli bir haberi var. Onun kendisine bırakmıyorum. Artık karı koca arasında bir şey. Kedin kumral iyi. Hiç merak etme. Önceleri seni pek özledi kerata. İştah kesildi ama şimdi iyi. Eh malum kediler sahiplerine değil evlerine bağlıdırlar. Artık geceleri çapkınlığa bile çıkıyor. Mart yaklaşıyor tabii. Senin maviş gözlerini pek göresim geldi oğlum. Evlat kokunu özledim yavrum. İnşallah yakında kavuşacağız. Bu hasret bitecek. Seni metanete bekliyorum Tunam. O sevdiğin mürşide babaanne kahvesini hazırladım. Bekliyorum. Hasretle öpen annen Zübeyde Atacan. Not. Yavrum bilmem önemli mi ama yine de yazayım dedim. Geçen akşam senin çocukluk arkadaşın fırıncı Sefer uğradı. Elimi öptü, seni sordu. Ne zaman taburcu yani terhis olacağını merak etmiş. Sen hatırlamazsın belki. İki oğlu bir kızı vardır onun. Kızı Allah evlerden uzak etsin. Beyninde uğur çıktığı için pat diye ölüverdi yavrucak. 10 yaşında ya var ya yoktu çocuk. Ellerime sarıldı Sefer. Teyzeciğim ben kızımı oğullarımdan ayırdım. Oğlanları daha çok severdim. Allah bana cezamı verdi diye ağlayıp yüreğimi dağladı. Ben onu pek astığı astık, kestiği kestik bilirdim. Biraz insafsız derlerdi hakkında. Kökü Türk olmayan komşularımızı rahatsız ederdi delikanlılığında. Ama Allah hiçbir kolunu ölümle terbiye etmesin. Çok değişmiş, tövbekar olmuş çocuk. Tuna'ya söyle anacığım, artık cinsiyet ayrımı yok. Sefer tövbekar olmuş de, diye ağladı. Neden bunu sana söylememi istedi, ben anlamadım. Ama belki sen anlarsın diye yazdım. Sağlıcakla kal evladım. Ah anneciğim diyerek elindeki mektubu kokladı Tuna. Sonra mektubun omzuna yaslayıp saçlarını okşadı. Yüzünde bütün yaşlarda ancak anne yanında ortaya çıkan insanın ilk bakışları ve en çıplak gülümsemesi vardı. Anne özlemi fırından yeni çıkmış ev kurabiyesi kokar. Rengi yeşildir. Derin derin içine çekti anne özlem kokusunu Tuna. Artık seninle şu Iğdır'a mutlaka gideceğiz Zübeyde Hanım diye fısıldadı mektubun kulağına. Üçüncü olarak mavi zarfı eline aldı ve zarfa konuştu. Kediler evlerine bağlıdır. Zarfın üzerindeki yazı doktor reçeteleri gibi okunması güç şifreli bir karakterdeydi. 12 Şubat Pazartesi. Sevgili Tuna, bilirsin ben mektup yazmayı hiç beceremem. Fakat içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle, yani şimdi yazmam gerekiyor. Fakat ne yazacağımı da pek bilmiyorum. İnsanın kocası edebiyat öğretmeni olunca elim ayağıma dolaşıyor işte. Kusura bakma artık. Ben iyiyim, annem iyi, kedi de iyi. Pervin halam, Doğan amcam da iyiler. Ada sık sık uğruyor. Bence en iyisi o. Aşık mı oldu acaba? Çünkü çok güzelleşti. Yani ada sanki iyileşti gibi geliyor bana. Kimse diye sorma, bilmiyorum. İç savaş manzaraları konulu iki fotoğraf sergisi açtı. İkisi de çok beğenildi. Yabancı haber ajansları fotoğraflarını satın aldılar. O abes mahkemeler nedeniyle adının sık sık basında olması fotoğraflarına ilgiyi arttırdı bence. Malum insanlar böyle şeylere bayılırlar ya hani. Neyse herhalde o sana yazıyordur zaten öyle değil mi? Hastanede hala çift vardiya çalışıyoruz. Malum işte o nedenle yaralı, ölü sayısı çok arttı. Yani bir başhekim atanacakmış bizim hastaneye. Adını tam çıkartamıyorum ama Doktor Kutlu olabilir. Eşiniz onu iyi tanır dediler. Ama bildiğim kadarıyla, yani sen fazla doktor tanımazsın ki. Her neyse, belki başkasıyla karıştırıyorlardır. Ben şu sıra özel bir nedenle izinliyim. Tuna, nasıl söyleyeyim bilmem ki. Ama ben hamileyim. Yani sen baba olacaksın. Ultrasonda bir kızımız olacağı belli oldu. Bir %100 değil ama büyük olasılıkla bir kız bu. Adı bizim kıza Irmak adını önerdi. Siz ikiniz de birer nehirsiniz. Çocuğunuz Irmak olsun. Göbek adı da Gökay dedi. Irmak, Gökay, Atacan. Ne dersin? Sen döndüğünde kucağımda Irmak'ı görürsen hiç şaşırma. Doğuma 2 ay kaldı. İşte böyle. Sana iyi şanslar diliyorum. Sevgiler, karın Doktor Meriç Atacan. Not. Senin Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe doktoru olan Musevi arkadaşın, Muharrem dedenin ilk karısının akrabası olan hani, adı Besim mi, Nesim miydi? Şimdi çıkartamayacağım. Hatırladın mı? İşte o uğradı. Kuzguncuğa geçen ay. Uzun bir yolculuğa çıkıyormuş. Sana veda etmeye gelmiş. Çok durgun ve yorgun görünüyordu. Aynen şöyle dedi ve sana iletmemi istedi. Öbür beni aramak için çıkılan bütün uzun yolculuklarda aynı kafa, aynı beden üzerinde bizimle beraber seyahat etmektedir. Felsefeci işte. Tam doğan ancamlık bir cümle. Ha, sana söz verdiği kitabı yollayacakmış. Her neyse o. Hepsi bu kadar. M.A. Baba mı oluyorum şimdi ben diye şaşkın kaldı Tuna. Sevindi mi, rahatsız mı oldu belli değildi. Endişeyle sevincin birbiriyle köşe kapmaca oynadığı saatler vardır. O vakti geldi. Sonunda gülümsedi. Bir bebek hanım ha? Bunun nasıl bir şey olduğunu düşlemekte güçlük çektiği anlaşılıyordu. İnsan deneyim sahibi olmadığı konularda hala gençtir. Bir kızım olacakmış. Duydun mu Hasan diye sevinçle bağırdı. Yani bir hayat, yeni bir insan. Tanrım ne mucize. Yüzünde güller açtıran düşlere daldı bir süre. Sonra kaşlarını çattı. Ne diye Hasan'a sesleniyorum ki? Bu bir iç savaşsa o zaten bütün özel mektuplarımı okuduğu için bu haberi biliyordur. Yok ama bu bir karabasansa baba maba olacağım da yoktur. Sonra dehşetle fark etti. 7 ay geçmiş demek ki. Sinirlendi ve elindeki beyaz zarfı, son mektubu sertçe açtı. Bu bir erkek el yazısıyla yazılmıştı ve şair Doğan Gökay'dan geliyordu. Sevgili çocuğum, duyduğuma göre iyiymişsin ve daha da iyi olacağından hiç şüphem yok. Ben hep bildiğin gibiyim. Şu yaşadığımız karışık ve karanlık günlerin içinde kim şiir duyar, kim roman okur diye düşünmeden yazıyorum. Yazmak bir eylemdir ve siyasidir. Biliyorsun son yıllarda pek roman çalışmadım ama senin gidişinden sonra oturup bir romana başladım. Roman yazarken öncelikle karakterlere çalıştığımı söylemiştim sana. Roman karakterleri ete kemiğe büründükten sonra çatıyı çatmak artık çocuk işidir. Bu defa karakterlerim zaten fena halde canlıydılar. Sıkı dur. Çünkü ben sizlerin, sizin Kuzguncuk'ta geçen çocukluğunuzdan başlayarak kişisel dram ve mutluluk arayışınıza yansıyan yanıyla memleketin ve dünyanın hikayesini yazmaktayım. Toplumsal gerçekçi bakış açıyla sizlerin Aras, Meriç, Ada ve senin son derece uygun karakter parametreleri olduğunuz aşikar. Eğilimleriniz, meslekleriniz ve hayatlarınız 1990'lar Doğu Akdeniz'inin iyi resimlerinden biridir. Bakmasını bilene. Roman bitmek üzere. Adını Kumral Ada, Mavi Tuna koymayı düşünmekteyim. Hoşuna gider diye ilk sana söylüyorum. Bürkan'ı bile henüz haberi yok. Sonunu ancak sen geri döndüğünde öğreneceksin. Çünkü henüz yazmadım. Oğlum, orada neler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Hem çetin bir askerlik yaptım, hem de düşüncelerimden ötürü bana uygulanan insanlık suçu sebebiyle bir süre psikolojik tedavi görmek zorunda kaldım. Kabuslara gelince, onlar hiç eksik olmadı ki. Bu sebeplerle çocuğum, başına gelen duruma hangi ad veriliyorsa veya sen hangisini yaşadığına inanıyorsan bu bana yabancı sayılmaz. Zordur ama direneceksin, yıkılmayacaksın. Geri döndüğünde de dimdik ayakta kalıp hayatta düşman bütün cellatlara, yobazlara ve zorbalara inat, hayattan zevk alıp zevk alacak gençler yetiştireceksin. En azından onların yolunu açacaksın. Bunu yapabilecek kadar güçlü ve donanımlı olduğuna inanıyorum oğlum. Cahiller korkak olur. Işıktan ve kültürden geçen yolda her gün daha uygar ve insani bir dünya kurmak için ancak bir avuç da olsak bizler mücadele edeceğiz. Başka çaremiz yok. Seni özlüyor ve bekliyorum romantik Asi. Gözlerinden öperim çocuğum. Şair dayım. 18 Şubat Pazar. Valide Çeşme, İstanbul. Hamiş, geçen hafta bir arkadaşının ricasını kıramadığım için Kadıköy'de yeni açılan Leviathan kitabın evine bir imza gününe katıldım. Bunlar Leviathan'ın bürokratik diktatörlük anlamına da geldiğini bilmiyorlar. Tevrat'taki deniz canavarı sanıyorlar galiba. Genç zarif yağmur damlası gibi bir kız gelip beni buldu. Solgun yaralı bir kuş misali. Adı Neşe, şehit yüzbaşı bir oğlun nişanlısı. Ben de ona verilmek üzere adına imzaladığım bir şiir kitabı varmış. Onu almaya gelmiş.